Ayrım 30, sayfa 297, 16. bölüm. Eğer karım becerebilirse, kardeşim Toby, Trismegistuscuk kundaklanıp yanımıza getirilecek, bu arada biz kahvaltımızı edelim. Obadiah, Suzanne'ye buraya gelmesini söyle. Şimdi yukarı çıktı diye cevap verdi Obadiah. Kalbi parçalanıyormuş gibi kıvranıyor, ağlayıp sızlıyordu. İlginç bir ay geçireceğiz, öyle görünüyor dedi babam, yüzünü Obadiah'tan öte yana çevirip amcam Toby'ye uzun bir süre dikkatle bakarak. Berbat bir ay geçireceğiz kardeşim Toby dedi babam, ellerini beline koyup kafasını sallayarak. Ateş, su, kadın, rüzgar, kardeşim Toby, kara talih dedi Toby amcam. Öyle olmalı diye haykırdı babam. Baksanıza birbirine aykırı bir sürü unsur ipini koparmış bir beyefendinin evinin her köşesinde cirit atıyor. Başımızın üstünde böyle bir fırtına eserken kardeşim Toby, ikimizin serin kanlılıkla burada sessiz ve sakin oturmamızın ailenin huzuru sağlamak açısından bir yararı yok. Mesele nedir Suzan'a? Çocuğa Tristram adı verildi. Hanımım isteri nöbetleri geçiriyor. Hayır, benim hatam değil, dedi Suzan'la. Ben adı Tristram Gistus olacak, dedim. Kendine bir çay koy kardeşim Toby, dedi babam şapkasını çıkarırken. Sesi ve bedeni sıradan bir okurun asla hayal edemeyeceği bir biçimde titremekteydi. Çünkü en tatlı sesiyle konuşmuştu ve şapkasını en zarif hareketiyle eline almıştı. Sanki acı onu şapkasıyla birleştirmiş de aralarında mükemmel bir uyum sağlamış gibi. Çayırlığa gidip onbaşı Trim'i çağır gelsin dedi Toby amcam Obadiah'a. Babam odadan çıkar çıkmaz. 17. bölüm. Burnumla ilgili talihsizlik babamın kafasına olanca ağırlığıyla dank ettiği an, okurun da hatırlayacağı gibi babam derhal üst kata çıkıp kendini yatağın üzerine atmıştı. Bu yüzden okur eğer insan doğası hakkında bir içgörüye sahip değilse, benim adım konusundaki talihsizlik üzerine de babamdan aynı aşağı inme, yukarı çıkma hareketlerini tekrarlamasını bekleyecektir. Ama hayır. Aksiliklerin farklı ağırlıkta olması efendim, hatta aynı ağırlıkta iki aksiliğin farklı biçimlerde sunulmuş olması, onlara katlanma ve onları ele alma tarzımızda farklı davranışlar göstermemize neden olur. Kötü bir sayfa yerine dikkatle yazdığım ve bitirdiğim bir sayfayı günlük ekmeğini kazanmak için yazan zavallı birinin acele ve telaşıyla ateşe atalı henüz yarım saat bile olmadı. Perukamı kafamdan kaptığım gibi onu aklın alabileceği en şiddet şiddetle tavana fırlattım. Hatta yere düşerken de yakaladım. Bu da beni bir güzel rahatlattı. Doğada başka hiçbir şeyin beni bu kadar çabuk rahatlatabileceğini sanmıyorum. O sevgili tanrıça bütün kışkırtıcı durumlarda ani bir dürtüyle şu ya da bu uzvumuzu dışarı uğrattırır. Ya da bizi şuraya ya da buraya fırlatır, bedenimize şu ya da bu duruşu verir, nedeni bilinmez. Ama dikkat edin madam, bilmeceler ve gizemler içinde yaşıyoruz. Karşımıza çıkan en açık şeyde bile en keskin bakışın işleyemeyeceği karanlık yanlar vardır. En berrak ve en yüce zihinler bile doğanın her çatlağı karşısında şaşkınlaşır. Çaresizleşirler ve başka binlerce şey gibi aniden başımıza gelse ve bir anlam veremesek de sanırım siz saygıdeğer efendilerimin hoşuna gidecektir. Olup biteni iyiye yormanın bir yolunu buluruz ve bu da bize yeter. Babam başına gelen felaket yüzünden ömür boyu yatakta kalamazdı. Onu bir önceki felakette olduğu gibi yukarı kata da taşıyamazdı. Kederini yanına aldı ve birlikte balık havuzuna yürüdüler. Eğer babam elini şakağına dayayıp bir saat ne yapacağını düşünseydi, akıl bütün gücüne rağmen onu asla böyle bir yere yönlendiremezdi. Havuzlarda efendim insanı çeken bir şey var. Bunun ne olduğunu bulup çıkarmayı yöntem bilimcilere ve havuz kazıcılara bırakıyorum. Ama salgıların ilk düzensiz akışının gerisinde insanı havuza doğru çeken, öyle anlaşılmaz, öyle yatıştırıcı, öyle düzenli ve aklı başında bir şey vardı ki ne? Pitagoras, İsa'dan önce yaklaşık 580 tire, İsa'dan önce yaklaşık 500. Grek filozof ve matematikçi, Pitagorasçı kardeşliğin kurucusu, onu izleyenlerin inançları büyük ölçüde ustalarının otoritesine dayanırdı. Ne Plato? Platon İsa'dan önce tahmini 429-347. Devlet ve yasaları da içeren kapsamlı eserlerin yazarı Grek filozof. Ne Solon İsa'dan önce yaklaşık 630 tire yaklaşık 560 Atina kanunlarını yeniden düzenleyen devlet adamı ve şair. Draco'nunkinden daha insancıl bir hukuk sistemi kurduğu kabul edilir. Ne Licurgus, Lycurgus tanınışı İsa'dan önce soru işareti 775. Isparta yasalarını yaptığı farz edilen devlet adamı gerçekten yaşadığını gösterir sağlam kanıt yoktur. Ne Muhammed, Hazreti Muhammed. Ne de en önemli kanun koyucularınızın neden bu konuyla ilgili bir kanun koymadıklarına sık sık şaşmışımdır. 18. bölüm. Sanırım efendim dedi Trim konuşmaya başlamadan önce oda kapısını kapatarak şu talihsiz kazadan haberdar olmuşsunuzdur. Ah evet Trim dedi Toby amca çok da üzüldüm. Ben de çok üzüldüm ama umarım efendim diye devam etti Trim. Bu kazayla benim bir ilgim olmadığını teslim ederler. Senin mi Trim diye haykırdı Toby amcam sevecenlikle onun yüzüne bakarak. Susanna ve papaz yardımcısının aptallığı yüzünden oldu. İzninizle efendim ikisinin bahçede ne işleri vardı? Koridorda demek istiyorsun herhalde dedi amcam Toby. Baltayı taşa vurduğunu anlayan Trim sustu ve iyice eğilerek amcamı selamladı. Bir seferde dedi onbaşı kendi kendine, iki talihsizlikten birden söz etmek gereksiz. İneğin istikamlara dalarak verdiği zararı efendime daha sonra da nakledebilirim. Trim'in selam vermek isvesi altındaki ince hesabı ve becerisi sayesinde hiçbir şeyden kuşkulanmayan amcam Toby sözlerine şöyle devam etti. Benim açımdan Trim, yeğenimin adının Tristram ya da Trismegistus olması arasında pek bir fark olmasa da durum ağabeyimi fazlasıyla rencide ettiği için Trim, bunu engelleyebilmek için seve seve 100 sterlin verirdim. 100 sterlin mi dedi Trim? İzninizle efendim ben bir metelik dahi vermezdim. Aslında Trim ben de vermezdim dedi amcam Toby. Ama ağabeyimle bu konuyu tartışmanın yararı yok. O insanların isminin cahil kişilerin sandığından çok daha belirleyici olduğu konusunda ısrar ediyor. Dünyanın yaratılışından bu yana Tristram adında birinin büyük ya da kahramanca bir şey yaptığının görülmediğini ve bu adı taşıyan bir insanın ne bilgili, ne akıllı, ne de cesur olabileceğini söylüyor. Bunların hepsi hayal izninizle efendim. Askerdeyken bana Trim de deseler, James Butler da deseler diye yanıtladı onbaşı. Aynı biçimde dövüştüm. Benim açımdan da dedi amcam Toby, kendimi övmek istemem ama adım İskender bile olsaydı Namur Savaşı'nda yaptığımdan fazlasını yapamazdım. Tanrı efendimi takdis etsin diye bağırdı Trim. 3 adım öne çıkarak insan hücuma kalkarken adını düşünür mü hiç? Ya da siperde beklerken Trim diye haykırdı amcam Toby kararlı bir sesle. Ya da hendeye atlarken dedi Trim iki sandalyenin arasına girerek. Ya da safları zorlarken diye haykırdı amcam ayağa kalkıp bastonunu mızrak gibi sallayarak. Ya da bir müfreziye karşı koyarken diye haykırdı Trim bastonunu tüfek gibi tutarak. Ya da sahra şevine karşı yürüyüşe geçerken diye haykırdı amcam Toby yumuşayarak ve ayağını lazımlığının üzerine koyarak. 19. bölüm. Babam balık havuzuna yaptığı yürüyüşten geri döndü ve hücumun doruk noktasında amcam Toby sahra şevine karşı yürüyüşe geçerken ve Trim silahını yeniden doldurmaya davranırken salonun kapısını açtı. Amcam Toby hayatında böylesine can havliyle at sürerken yakalanmamıştı. Ah benim Toby amcam, babamın keskin dilini harekete geçirecek bundan daha vahim bir durum yaratılamazdı. Sen ve senin zavallı boş zaman beygirin nasıl da aşağılandınız. Babam şapkasını ciddiyetle başından çıkardı, aynı ciddiyetle yerine astı, odadaki kargaşayı göz ucuyla süzdükten sonra onbaşının hendeğini oluşturan sandalyelerden birini aldı. Amcam Toby'nin karşısına koydu, üzerine oturdu ve çay tepsisi dışarı çıkarılıp da kapı kapanır kapanmaz aşağıdaki feryadı bastı. Babamın feryadı. Artık boşuna dedi babam şöminenin köşesine iliştirilmiş Erne Fuls lanetine ve onun altında oturan amcam Toby'ye dönerek. Artık dedi babam tahayyül edilebilecek en huysuz tek düze sesle, insan itikatlarının en rahatsız edici olanıyla mücadele etmek boşuna. Şunu açıkça görüyorum ki biraderim Toby, ya benim kendi günahlarım ya da Şende ailesinin günah ve çılgınlıkları yüzünden Tanrı toplarının en güçlüsünü bana çevirmeyi uygun gördü. Nişan aldığı yerde çocuğumun geleceği. Böylesine bir top ateşi kulaklarımızı sağır ederdi. Ağabey, dedi amcam Toby. Eğer söylediklerin gerçekse. Zavallı Tristram, gazaba uğramış çocuk. Aczin, yarıda bırakılmışlığın, hatanın ve mutsuzluğun çocuğu. Ceninin başına gelebilecek aksilikler kitabında yazılı olan ve senin yapını atıl kılacak ya da bağlantılarını alt üst edebilecek talihsizlik ya da felaketler ya da dünyaya geldikten sonra olabilecek kötülükler daha sen henüz yoldayken başına gelmedi mi? Babanın günleri bir bir azalırken, hayal gücü ve bedeni zayıflarken, senin kıvamını belirlemesi gereken esas ısı ve esas nem kuruyup giderken, peydahlandığından beri hangi kötülüğe uğramadın ki? Sana direnme gücü verebilecek, seni destekleyecek hiçbir şey kalmamıştı. Acı nasıl bir durum kardeşim Toby? Her iki tarafa da ona ihtimam göstermeleri için yalvarmaktaydı. Ne kadar acizmişiz. Olayı biliyorsun kardeşim Toby. Şu anda bir kez daha anlatılamayacak kadar acıklı bir olay. Bende kalmış olan hayatiyet, onun taşıması gereken hafıza, hayal gücü ve cevvaliyet dağıldı, karıştı, birbirine dolandı, saçıldı ve hepsini şeytan aldı götürdü. O halde uğradığı zulümlere bir son vermenin zamanıydı. Yengenin soğukkanlılığına ve zihin huzuruna kardeşim Toby, ifrazat ve kan birikmelerine ve diğer doğal dışılarına gerekli dikkat gösterilseydi eğer, 9 aylık gebeliği sırasında her şey yoluna konulabilirdi belki. En azından bir deney yapılabilirdi. Çocuğum bunlardan yoksun kaldı. Karımın şehirde doğum yapma konusundaki saçma takıntısı hem kendisine hem de Jenine bezdirici bir hayat yaşattı. Yengemin büyük bir sabırla her şeye boyun eğdiğini düşünüyorum diye yanıtladı amcam Toby. Bu konuda tek bir şikayetini duymadım. İçin için öfkeleniyordu diye haykırdı babam ve bu, söylemek zorundayım kardeşim, çocuk için çok kötüydü. Hem benimle ne kavgalar etti, ebe konusunda nasıl bağırıp çağırdı. Evet, bu konuda duygularını açığa vurdu, dedi amcam Toby. Açığa vurmak diye haykırdı babam gözlerini belerterek. Ama bunlar ne ki kardeşim Toby, ona verdiğimiz zararları düşünürsek eğer, bütün istediğim o küçük mücevher kutusunun kırılmaması, çizilmemesi olduğu halde çocuğumun kafası önde dünyaya gelmesinin bize verdiği zararlar yanında bunlar ne ki? Aldığım bütün tedbirlere rağmen sistemin rahmin içindeki çocuğumla birlikte nasıl da tepetaklak oldu? Kafası şiddete maruz kaldı ve 470 averdupis ağırlığında bir basınç onu hem de tepesinden öyle bir etkiledi ki, şu anda zihin ağının narin örgüsünün yırtılıp 1000 parçaya ayrılmış olma olasılığı %90. Gene de başarabilirdik. Aptal, züppe, hanım evladı olsun, ona bir burun ver yeter. Topal, kambur, kekeme, kas kafalı, onu istediğin kılığa sok, talihin kapıları açık kalır gene de. Ah Licetus, Licetus, bana senin gibi 5,5 inçlik bir cenin bahşetseydi eğer, kaderden başka bir şey istemezdim. Gene de kardeşim Toby, çocuğumuz için atılacak son bir zar vardı ve fakat, ah Tristram, Tristram, Tristram. Bay Yorick'i çağıracağız, dedi amcam Toby. İstediğini çağırabilirsin, dedi babam. 20. bölüm. Toplam 4 kitap boyunca 2 yukarı 2 aşağı kimleri ezmişim diye dönüp geriye ya da sağıma soluma hiç bakmadan atımı sıçratıp oynatarak ne de hızlı ilerledim. Hiç kimseyi çiğnemeyeceğim demiştim kendi kendime at binerken, 4 nala gideceğim evet, ama yoluma çıkan en zavallı eşeği bile incitmeyeceğim. Böylece çıktım yola. Bir patikada yokuş yukarı, bir ötekisinde yokuş aşağı, bir yolun üstünden, ötekinin yanından, jokeylerin piri peşime düşmüştü sanki. Şimdi ne kadar iyi niyetle ve kararlılıkla at sürerseniz sürün, bu hızda giderseniz eğer, kendinize değilse de birilerine muzurluk etmeniz neredeyse kaçınılmazdır. Attan savruldu, düşüyor, düştü, tutunamadı sonunda, boynunu kıracak, görürsün. İşgüzar eleştirmenlerin idam sehpasından dört nala sürüp geçmemiş olsaydı, kafasını direklerden birine çarpacak beyni dağılacaktı. At onu fırlattı. Bak, şimdi deli gibi sürüyor atını. Ressamlar, kemancılar, şairler, biyografi yazarları, doktorlar, avukatlar, mantıkçılar, oyuncular, öğretmenler, papazlar, devlet adamları, askerler, ilahiyatçılar, uzmanlar, psikoposlar, papalar ve mühendisler arasından korkmayın dedim. Kralın karayolunda en zavallı eşeği bile incitmeyeceğim. Ama atın pislik sıçratıyor. Bak bir psikoposu, Gloucester psikoposu ve edebiyatçı William Warburton'a 1698-1779 anıştırma. 1760'da Sterne'in Warburton'ı Tristram'ın öğretmeni olarak karikatürize ettiği söylentisi yayıldı. Sterne, Garrick'e yazdığı bir mektupta bunu inkar etti. Bu mektubu Garrick vasıtasıyla okuyan Warburton, Sterne'e uzun ve belki de tamamıyla ikna olmadığını gösteren bir mektup gönderdi. Sonradan Warburton hem Tristram Shandy'yi hem de Sterne'in vaazlarını bir araya getiren kitabı övmekle birlikte bu değinme ikisinin ilişkilerini bir daha düzelmemek üzere kopardı. Ayrıca bakınız 9. kitap 8. bölüm not 1. Çamurlara buladın. Umarım Ernolfes olmuş olsa çamurlara buladığım dedim. Ama Sorbonne doktorlarından Monsieur Lemoyne'nin, de Romigny'nin ve de Marsili'nin, de Marsili bakınız 1. kitap 20. bölüm Sterne'in dipnotu sayfa 75 ve not 4. Suratlarına baştan aşağı çamur sıvadın. O geçen yıldı diye cevap verdim. Ama şu anda bir kralı çiğnemektesin. Kralların da başına kötü şeyler gelir. Benim gibi insanlar tarafından çiğnenmek gibi dedim. Yaptım bunu dedi suçlayıcım. Reddediyorum diyerek atımdan indim. Şimdi bir elimde kırbacım, bir elimde şapkam, hikayemi anlatmaya hazırım. Hikaye mi? Onu gelecek bölümde okuyacaksınız. 21. bölüm. Fransa Kralı 1. Francis 1494-1547 yılları arasında yaşayan Francis 1515'ten 1547'ye kadar Fransa kralıydı. Soğuk bir kış gecesi ocaktaki ateşin korları karşısında ısınmaya çalışırken bir yandan da devletin iyiliği için çeşitli işler bakanı ile konuşuyormuş. Vida Manegiana Volume 1 Sterne'in dipnotu. Manegiana 1693 Fransız bilgini Gilles Manegiana'nın 1613-92 Bir Güzel Sözler ve Ahlaki Müşahedeler derlemesidir. İsviçre ile aramızdaki karşılıklı anlayış biraz güçlendirilebilse demiş kral bastonuyla korları karıştırarak hiç fena olmazdı. Bu adamlara para vermenin sonu gelmez efendimiz demiş bakan. Verseniz Fransa hazinesinin tümünü yutarlar. Hele hele diye cevap vermiş kral. Bir devlete rüşvet yedirmenin Monsieur le Premier onlara para vermekten başka yolları da vardır. İsviçre'ye bundan sonraki çocuğumun vaftiz babalığı onurunu vereceğim. Majesteleri demiş bakan, böylelikle Avrupa'daki bütün gramercileri karşılarına almış olurlar. Bir cumhuriyet olan İsviçre gramer kuralları uyarınca dişi olduğundan hiçbir cümle kuruluşuna göre vaftiz babası olamaz. Öyleyse vaftiz anası olur diye cevap vermiş Francis hemen. Bu niyetimi yarın sabah bir kurye ile kendilerine bildirin. İsviçre'den demiş 1. Francis 15 gün sonra tuvalete girerken bakanına dönüp hiçbir cevap almamış olmamıza hayret ediyorum. Efendimize demiş Monsieur le Premier bu konudaki yazışmalarımızı getirdim. Hoşlarına gitmiş mi demiş kral. Evet Haşmet Mehap diye cevap vermiş başbakan. Majestelerinin niyeti en büyük onur olarak karşılanmış. Ancak İsviçre vaftiz anası sıfatıyla çocuğun adını koyma hakkını talep ediyor. Herhalde demiş kral, Francis, Henry ya da Louis gibi hoşumuza gideceğini bildikleri bir ad koyacaktır vaftiz anası. Majesteleri aldanıyorlar diye cevap vermiş bakan. Elçimizden biraz önce gelen raporda İsviçre'nin bu konudaki kararı da belirtilmiş. Peki veliaht için hangi adı uygun bulmuşlar? Şadrah, Messe ve Abednego. Nabukadnezar'ın bağlatıp kızgın fırına attırdığı ama bundan zarar görmeden kurtulan Yahudiler. Daniel 3:8-30. Adlarını tespit etmişler diye cevap vermiş bakan. Aziz Peter'in kuşağı aşkına İsviçre'yi gözüm görmesin diye haykırmış birinci Francis, pantolonunu toplayıp aceleyle tuvaletten çıkarken.